Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta diğer önceki programlarımızdan da tanıdığınız Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Orhan Veli Özbayrak konuğumuz. Hoş
Merhaba.
Geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
O sizin güzel sesinizle, güzel anlatımınızla yepyeni bir programda dinleyicilerimizle birlikteyiz yine.
Evet.
Şeref verdiniz efendim.
Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Evet, bugün Ulvi Cemal Erkin'i Türk Beşlerinden sonuncusu değil mi? Diğerlerini de yapmıştık. Onu konuşacağız. Hı hı. Yaşam öyküsünü, eserlerini, ölümsüz eserlerini sizlerden duyacağız ve dinleyicilerimiz de öğrenmiş olacaklar, dinlemiş, hı hı, olacaklar efendim.
Evet.
Evet, ama tabii ki şimdi radyolarını yeni açmış ve sizi daha önce tanımayan dinleyicilerimize, hı hı, kendinizden biraz bahsederseniz çok memnun olacağız.
Tabii efendim. Hemen kısaca bahsedeyim. 89 Ankara doğumlu bir besteciyim. Şu anda sizin söylediğiniz gibi hocalık görevime Ankara Devlet Konservatuarı'nda devam ediyorum.
Evet.
Aynı zamanda bestecilik çalışmalarım da devam ediyor.
Ben kopya vereyim dinleyicilerimize. Evet. Çok değerli ve başarılı bir besteci misiniz? Çok teşekkür ederiz.
Şu an iki tane yazmakta olduğum müzik var. Bir iki tane de bunları bitirdikten sonra yazmaya söz verdiğim müzikler, evet, var. Çalışmalarım bu yönde devam ediyor.
Ne güzel, ne güzel.
Bir de araştırmacı tarafı var, ben onu da biliyorum.
Evet.
Sadece müzik yazmıyor, bir de müzik tarihiyle ilgili araştırmalar da yapıyor.
Ne kadar önemli değil mi?
Tabii
yani,
ki. Tabii
en az şey, müzik tarihini de bilmek, araştırmak elbette sizin müziğinize katkısı da oluyordur.
Mutlaka bunun, öyle. Bir de şöyle bir durum var. Hani Avrupa'da doğup büyümüş bir insan olsaydım, hani müzik tarihi elbette herkesin ilgisini çekmesi gereken bir şey. Yani müzisyense kişi. Hı hı. Ama bu kadar derinlemesine inmeyi belki düşünmezdim. Çünkü orada her türlü yayın var, kaynak var. İstediğiniz an istediğiniz bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Ama Türkiye hala bu konuda bakir bir alan.
Evet.
Bilmediğimiz çok taraflarımız var aslında kendimize dair. Dolayısıyla bu bence müzisyenlerin kendi tarihlerine ilişkin, yani o tarihi bilme sorumluluğunu derhal arttıran bir durum yaratıyor.
Kesinlikle.
Türkiye'de. O açıdan daha fazla ilgi duyuyorum yani Türkiye'deki müzik tarihine.
Evet.
Diyeyim.
Evet. Evet, Ulvi Cemal Erkin kimdir? Başlayalım.
Tabii ki.
Hikayesine ve yaşam öyküsüne.
Ulvi Cemal Erkin'i tanımlamak istersek, Ulvi Cemal Erkin, Türk Beşleri olarak adlandırdığımız Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Anlar ve Necil Kazım Akses'le birlikte Türk Beşleri'ni oluşturan ve Türkiye'de Atatürk'ün öncülüğünde oluşan kültür ve müzik devriminin aslında öncülüğünü yapmış besteci, öğretmen, orkestra şefi olan çok değerli bir tarihi kişiliğimizdir diyeyim Cumhuriyet tarihinde.
Evet.
Ve bize kazandırdığı aslında çok şeyler var Ulvi Cemal Erkin'in. En öncelikle eserleri tabii ki, ama bunun dışında konservatuarın çok uzun yıllar piyano bölüm şefliğini yapmış ve değerli öğrenciler yetiştirmiş olan da bir isimdir. Erkin'in hayatı aslında biraz Cemal Reşit Rey ile paralel başlıyor diyebiliriz. Çünkü İstanbul doğumlu, 1906 doğumlu.
Ondan mı etkileniyor?
Yani aslında içinde bulundukları sosyal çevre aynı olmasa da birbirine benzer diyebiliriz. Erkin de babası İstanbul'da bu yabancıların borçlarını tahsil etmek için kurduğu Duyunu Umumiye'de Osmanlı'yı temsil eden komiserlik görevini yürüten birisi Mehmet Cemal Bey. Annesi de Nesibe Hanım. Ve dolayısıyla yabancılarla çok iletişimleri olan bir çocukluk ve gençlikle hayatına aslında başlıyor Erkin. Bu arada yine piyano çalmayı bilen bir anneden bahsedebiliriz ki Ray'de de aynı durum vardı. Evet. Ve ilk derslerini yine anneden alan bir kişilikten burada bahsedebiliriz. Aynı durum Ray'de de vardı yine.
Evet. Bir de yanlış mı biliyorum acaba kendinden önce büyük abisi mi?
Kemal Feridun dersi Cemal mi? Ve Adnan Cemal sanıyorum. İki büyük abisi
biraz
var.
Biraz onu kıskanıyor. Ben de gibilerim. Doğru, o doğru. Keman dersleri almaya başlayınca evet. O da başlıyor.
Evet, aynen öyle. Çok güzel hatırlattınız. Gerçekten ailenin iki büyük oğlu da müziğe ilgi duyan ve müzik dersleri alan birisi. Ulvi Bey de onları çocukluğunda kıskanıp gerçekten evet. Müzik eğitimine başlıyor.
O zaman şimdi burada bir virgül koyuyoruz. Ve müziğimizi ne dinleyeceğiz efendim şimdi?
Şimdi bayram müziğini dinleyeceğiz sanıyorum.
Evet.
1900 sanıyorum 40'larda bestelemiş olması gereken bir müzik. Cumhurbaşkanı'nın senfoni orkestrasında tarafından çalınmış bir müzik.
Evet.
Yanlış hatırlamıyorsam Ernst Praetorius'un ilk seslendirmesini yapmış olduğu bir müzik ve onu dinleyeceğiz.
Şimdi orkestra
için. Evet, orkestra için kısa bir parçası.
Evet,
bayram.
Özellikle virgül koyuyoruz dedim. Dinleyicilerimiz daha hayatını hani henüz başlamışken konuşmaya. Ondan öncesinde onun müziğini dinleyip ardından hayatını dinlesinler diye. Evet dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Thank you. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ulvi Cemal Erkin'in Bayram adlı eserini dinledik. Stüdyomuzda yeni açan radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Orhan Veli Özbayrak kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalından. Evet devam edelim devam sohbetimize ediyorduk. Bu güzel sohbete.
Evet Rey ile arasındaki benzerliklere değinirdik aslında hayatındaki. Ve bu arada tabii abi figürü yine çok önemli. Hani biraz önce bahsettiğimiz gibi Ray de biliyorsunuz Ekrem Reşit Ray gibi çok son derece zor beynisi olan bir abi vardı. Aslında Erkin'de de öyle. Feridun Cemal Erkin aslında Türk siyasi yaşamının da çok önemli isimlerinden biri. 62 ile 65 arasında Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nı yapmış olan, dışişlerinde çok yüksek mevkilere yükselmiş olan bir isim. Ama aynı zamanda CSO'nun da konserlerini pek kaçırmayan, sanata düşkün olan ve kardeşini destekleyen, yeri geldiğinde de eleştirilerini sunan eserlerle ilgili bir aydın. Yani yine bir aslında abi figürü var sanıyorum etkilediği. Evet. O önemli bir şey. Yine Ray ile paralel bir hayat tarzı olarak şöyle bir şey söyleyeyim. İlk derslerini İstanbul'daki iki tane yabancı piyano öğretmeninden alıyor Erkin. Annesiyle çalışmaya başladıktan sonra tabii. Biri Fransız bir piyano öğretmeni Mersenye diye. Sonra kendisiyle oda müziği çalışmaları da yapıyorlar. Ama esas sanıyorum onun gelişimini hızlandıran ve iyi bir piyanist olma yolunu açan Adinolfi diye 20. yüzyılın İstanbul'unda yani 20. yüzyıl başında İstanbul'unda önde gelen bir piyano hocası. Yani çok meşhurmuş o dönemde. Adinolfi ile çalışıyor. Ve bu arada tabii yine İstanbul'un seçkin eğitim kurumlarından biri olan Galatasaray Lisesi'nde okuyor Ulvi Cemal Erkin. Yine bu da Ray ile paralel bir durum. Çok iyi Fransızcası var. Ve o dönemin yakın arkadaşlarından biri Nadir Nadi ve onun anlattığına göre Galatasaray Lisesi'nde daha o dönem yani bu bahsettiğim 1919 bizim Milli Mücadele aslında dönemine denk gelen yıllar. Ve o dönem Erkin Galatasaray Lisesi yani Mektebi Sultaniye eski ismiyle orada öğrenciyken Galatasaray Lisesi'nde yaylı çalgılar orkestrası kuruyorlar. O orkestradan bir yaylı dörtlü çıkarıyorlar ve Haydn, Mozart, Beethoven sonrasında Bizet, Gounod gibi bestecilerin, Fransız bestecilerin eserlerini çalıyorlar. Sonra Erkin ve yine hem liseden hem de liseden olmayan ama yine sanatsever ve müziksever olan bir takım bir genç topluluğu diyeyim. Bir bankacı arkadaşlarının evinde toplanıp haftanın iki günü sadece zevk için oda müziği yapıyorlar. Yani bu çok önemli bir şey.
Çok.
Bugün sanıyorum yani hiç kimse de ve hiçbirimizde olamayan hayatın hızlanmasından ve stresinden dolayı olamayan bir şey çoğunlukla. Ama o dönemin yaşantısında böyle bir şey var. Ve aslında oda müziğin anlamı da biraz budur. Yani zevk için evde toplanıp amatörce çalarsınız yani.
Evet.
Tam aslında uygun bir durum. Ve Erkin'in biraz da sanıyorum müziğe dair ilgisinin arttığı yıllar, müzikle profesyonel olarak uğraşmak istemesini ona sağlayan yıllar biraz da bunlar. Galatasaray Lisesi yılları. Ve buradan 1925 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı bir sınava geliyoruz.
Ondan önce bir şey söylemek istiyorum.
Tabii.
Aklıma gelmişken.
Hı hı.
Osmanlı'nın son dönemleri İstanbul'u.
Hı hı.
Ve yaşama bakın. Entelektüel düzeye bakın yaşamdaki. Hı hı. İnsanların ilgi alanlarına bakınız.
Hı hı.
İşte operalar bir yandan oynanıyor İstanbul'da.
Vizyonları çok genişti.
Evet. Daha sonraki programlarda inşallah değiniriz. Buna ilişkin bir program da yapmak fırsatı buluruz inşallah. Padişahların opera nizamnameleri falan var.
Hı hı,
opera
hı.
Nasıl izlenir? Nasıl izlenmez? Nasıl oturulur? Nasıl kalkılır? Buna
adabını
ilişkin.
Da biliyor.
Evet, evet, evet. Yani falan. Bir Osmanlı'nın son dönemini düşünüyorum. İstanbul'unu hakikaten böyle tüylerim diken diken oldu.
Evet,
muhteşem
evet.
Bir görüntü.
Çok haklısınız yani.
Ve bu iklim zaten bunları doğuruyor. Hı-hı. Bu bestecilerimizi
mutlaka
doğuran
abi.
Bir iklim bu.
Aynen öyle. Yani hemen küçük bir dipnot vereyim bununla ilgili olarak. Ulvi Cemal Erkin hayatı üzerine aslında tek yazılmış olan dilimizde kitap Koral Çalgan'ın, Profesör Koral Çalgan'ın
Koral
yazmış.
Koral hocamıza olan. Buralardan yani, buradan selam olsun.
Evet,
selam söylüyoruz.
Çok değerli bir çalışma Erkin hayatını tanımakla ilgili olarak. Onun öncesinde Erkin'in hayatını anlatmaya başlamadan önce kitabın girişinde bir sizin dediğiniz gibi İstanbul çizimi yapıyor. Yani 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı İstanbul'u. Evet. Ve şöyle bir rakam var Koral Hoca'nın verdiği. 1850'lerden itibaren İstanbul'da yılda satılan ortalama piyano sayısının 400 olduğunu yazıyor.
Muhteşem bir rakam. İnanılır
19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında İstanbul'da yayınlanmış defter ya da yaprak olarak basılmış nota sayısının 6000 olduğunu söylüyor. Yani muhteşem. Papa George edisyonu.
İnanılır gibi
edisyonlar var biliyorsunuz. İnanılır evet inanılır gibi değil. İnanılır hani gibi bugün değil. Bu rakamlara erişiyor muyuz bilmiyorum.
Evet,
hani
en azından nota basımında
erişmiyoruz onu biliyorum.
Yani yılda 400 piyano acaba bugün satılıyor mu?
Satılıyor.
Yani
evet.
2016.
Yani şöyle 15 milyonluk bir şehirde belki İstanbul'da bugün satılıyordur ama o günün nüfusunun evet. İstanbul'un da aşağı yukarı 500 bin dersek bugün 500 bin kişilik bir şehrimizde 400 piyano satılıyor.
Şimdi
bu açıdan bakmak
teknoloji
lazım.
Teknoloji çok ilerledi. Bilgisayardan evet. da piyano sesini duyabiliyor evet. insanlar. Belki o yüzden azalmıştır.
Doğru yani böyle faktörleri de var evet, mutlaka yani, tüketimle mutlaka. İlgili yani.
Ama tabii onun gerçekten tuşlarına dokunmak onu yaşamak, bunu hissetmek başka
bir şey. Çok farklı bir şey, mutlaka yani. Öyle. Mutlaka. Ve 1925'te Milli Eğitim Bakanlığı açtığı sınavı kazanıyor Ulvi Cemal Erkin. Üç kişiyle birlikte biri Ekrem Zeki Ün, yani Osman Zeki Bey'in oğlu. Diğeri de şu an ismini hatırlayamayacağım birisi maalesef. Bu üç kişiyle birlikte yurt dışına müzik eğitimi görmeye yollanıyorlar.
Paris yollanmadan gibi. Önce Hı-hı. yine bir müzikle dinleyicilerimize buluşturalım mı Ulvi Cemal Erkin'in bestelerini, eserlerini? Ne dinleyeceğiz?
Evet, şimdi bariton ve piyano için yazdığı Divan başlıklı aslında türkü düzenlemesini dinleyeceğiz Erkin'in. Evet.
Mustafa İktun'un sesinden.
Devam edelim.
Evet, 1925 yılında bu bahsettiğim sınavı kazanmasından sonra. Bu arada bu sınav niye yapılıyor? Çünkü bir kültür devrimi var. Ve bu kültür devriminde elbette gençlerin yetişip yurt dışında eğitim görüp sonra gelip bilgilerini gelecek kuşaklara aktarması gerekiyor. Sadece müzik alanında yapılmış bir sınav değil bu. Bu arada resimde, heykelde yani güzel sanatın diğer alanlarında da yine yurt dışına gönderilmiş gençlerimiz var o dönem. Ve müzikte gönderilen de ilk üç gencimiz aslında bunlar. Ve Paris'te Ulvi Cemal Erkin tabi bu arada bir dil sorunu yok daha önce söylediğim gibi. Paris'te yaşamı dil bakımından çok kolay ilk gittiği andan itibaren.
Çok önemli fakat, tabii.
Evet, yani önemli bir şey mutlaka. Muhteşem hele ki şey. O dönem çok daha önemli bir şey.
Burada şunu da ne olur sözünü öldüm affet.
Yo, estağfurullah.
Bakıyorsunuz o dönemde o dönemin yetişen insanları asgarisi bir lisan biliyor iyi eğitim almışların. Hı hı. Gerek askeri okullarda gerek sivil okullarda demek ki dil eğitimi çok ciddi ele alınıyor. Hı hı. Bugün o hedefi tutturabilmiş, bu ona ulaşabilmiş değiliz.
Evet,
yani. Değiliz.
Mutlaka vardır ama işte genele baktığımız zaman
evet. Büyük ölçekte çok daha
çok
az.
Daha
ciddi evet. Anlamda evet. Dili öğrenebiliyor muyuz? Evet, o tartışmalı oluyor.
Aynen öyle. Çok ciddi anlamda öğreniyorlarmış. Hı-hı. Bakın dil problemi yok.
Hemen yani adapte olabiliyorsunuz ki, evet. Çünkü bir dil öğrenince değil mi? Evet. Yani birçok işiniz kolaylaşıyor yani. Hı-hı.
Yani Ulvi Cemal belki bir özel bir durum. Efendim Mektebi Sultani. Zaten
kökenli olması
ama onun dışında da diğer bizim Türk okullarında da Osmanlı okullarında da çok ciddi bir özellikle askeri okullarda
çok
ciddi
evet,
bir dil eğitimi.
Aynen öyle. Yani milli mücadele döneminin aslında önde gelen paşalarımız diyeyim komutanları ya Fransızca biliyorlar.
Evet.
Yani İsmet Paşa da biliyor.
Hepsi Fransızca biliyor bir kere.
Biliyorlar.
Artı bir de ikinci lisanı bilenler var içlerinde.
Evet,
çok
öyle.
İlginç. Evet.
Çünkü bunların bence hani bir dipnot olarak söyleyeyim büyük coğrafya tecrübeleri var. Yani işte birine bakıyorsunuz 4 sene Yemen'de kalıyor, sonra Makedonya'ya gidiyor, sonra Anadolu'ya geliyor. Oradan işte Trablusgarp'a gidiyor filan. Dolayısıyla çok farklı kültürleri de kendi işlerinde harmanlamış oluyorlar. Evet. Bu da dil getirisi oluyordur mutlaka böyle bir
çok,
hayatın,
tabii.
Böyle
mutlaka.
Bir hayat tecrübesinin. Mutlaka öyle. Erkin'e dönersek, Erkin Paris'e gittiği zaman orada 5 yıl kalıyor, 1925-30 yılları arasında. İlk 1,5 sene özel piyano dersleri alıyor. Niye? Paris Konservatuarı'na girmek için. Çünkü o zaman Paris aslında dünyanın sanat merkezi. Bugün birçok merkez var ama o günün aslında tek merkezi olarak görebiliriz Paris'i her alanda. Yani bu resimde de böyle, sanatın diğer alanlarında ve özellikle müzikte. Ve Paris Konservatuarı'nın giriş sınavını 1,5 sene sonra kazanıyor. Ve bu hem yurt içinde ve yurt dışında yani Fransa'da haber oluyor. Yani bir Türk gencinin orada giriş sınavını başarıyla kazanması. Sanıyorum o dönem yayınlanan Mont Musical diye bir Fransız müzik dergisi var. Oraya dahi haber konusu oluyor. Burada kimlerle çalışıyor? Yine bizim hala kitaplarını bildiğimiz ve okuduğumuz teori derslerinde. Jean Galon ve Noël Galon isminde iki önemli teorisyen vardır o dönem Fransa'sında. Biri ilk söylediğim Armani hocası, diğeri Kontrpan hocası. Bunlarla çalışıyor. Yani direkt onlara temas kurmuş oluyor. Ve Paris Konservatuarı'ndan sonra bir dönemde Ecole Normale'de yine eğitimine devam ediyor Erkin. Yine Paris'te. Ve karşımıza yine Nadia Boulanger ismi.
Evet,
yani bu Erkin'de de çıkmıştı.
Evet.
Rey'de çıkmıştı. Sonra Nevit Kodallı'da çıkmıştı.
Evet.
Mithat Fenn'in hayatında olduğunu da biliyoruz. Yine karşımıza bu büyük isim çıkmış
evet,
oluyor
Paris
gerçekten.
Paris Konservatuarı'nın bel kemiklerinden bir tanesi.
O dönemin evet bel kemiği. Yani elinden geçmemiş öğrenci yok herhalde buradan anladığımıza göre.
Türk beşlerimizde
Ulu Çınar
çok büyük
bir hoca
var.
Yani.
Aynen
var.
Öyle. Evet. Aynen öyle. Büyük bir emeği var. Ve burada eğitimini tamamladıktan sonra 1930'da Ankara'ya dönüyor ve dönmesiyle birlikte o dönem müzik öğretmen okulu yani Musiki Muallim Mektebi'ne piyano ve armoni muallimi olarak atanıyor Olivier Cemal Erkin. Ve bestecilik çalışmalarına da aslında bu dönemden sonra başladığı ve hız kazandığı görülüyor. Çünkü ilk eserleri yani ilk yazdığı iki eser biri Ninni Improvizasyon piyano ve keman için yazdı ve de Zeybek 3 bölüm. Diğeri de 2 dans orkestra için. Bunlara Paris'te başladı ama Ankara'da bitirdiği tahmin ediliyor ya da biliniyor diyeyim kısmen. Bundan sonraki bütün eserlerini Türkiye'de yazıyor. Ondan önce Fransa'da yazıp bitirmiş olduğu bir eser yok. Ve burada neler yazıyor? Aslında Erkin çok geniş yelpazede eser üretmiş olan bir bestecimiz. Belki hani sahne müziği, bale müziği gerçi var kısa 2 tane ama bugün çok seslendirildiğini ben görmedim. Yani biri bir canlı izlemedim. Biri sanıyorum Köroğlu bale müziği olmalı. Ve de opera müziği tabii ki yok ama onun dışındaki bütün türlerde yani orkestra, oda müziği, solo eserler, koro müzikleri, şan ve piyano için müzikler bütün bu alanlarda eser vermiş bir bestecimiz haline geliyor.
Hatta Şimdi hemen bir virgül koyup
tabii ki
bir ninni bile yazmış.
Evet,
dinleyelim mi? Çok cici. Ben çok severim bu ninniyi.
Ulvi Cemal Erkin'in bestelerinden Ninni. Ne güzeldi değil mi?
Evet.
Ninni. Evet, biraz da onun karakterinden bahsedelim. Evet, hı hı. Döneceğiz tekrar bıraktığı izlere, evet, bestelerine. Nasıl bir insandı acaba? Özel hayatı nasıldı? Biraz onlardan
tabii
bahsedelim.
Tabii ki. Konservatuara geldikten sonra, daha doğrusu o zaman musiki muallim mektebi geldikten sonra az bir öğretmen ve öğrenci kadrosu var. Ve bu öğretmen kadrosu içerisinde iki kişi var. Biri Ulvi Cemal Bey, diğeri de Ferhunde Remzi Hanım. Ve bunların bir arkadaşlığı doğuyor o yıllarda ve sonra da evlilikle sonuçlanıyor.
Bu da piyano öğretmeniymiş.
Evet, galiba, piyano öğretmeni. Aslında Ferhunde Hanım da çok önemli bir isim bizim piyano bölümü tarihi bakımından. Çünkü onun da çok sayıda yetiştirdiği öğrencisi var, değerli öğrencisi var ve bu arada birçok Türk eserinin ilk defa çalınışını yapmış olan bir piyanistimiz.
Evet.
Sadece Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam rakamını 33 tane eserin, hem Türk hem yabancı eserin ilk seslendirmesini Türkiye'de yapmış olan bir kişi. Ve Erkin'in de belki piyano eserlerine ilham kaynağı olmuş olan bir kişi. Yani Ulvi Cemal Bey'in. Benim hatırladığım şöyle şeyler var. Tabii bunlar birinci olarak değil ama böyle bir zincirin üçüncü halkası olarak. Benim piyano hocam Yasemin Marlalı bir dönem konservatuarda Ferhunde Erkin'in de öğrenciliğini yapmış olan birisi. Onun anlattıklarını hatırlıyorum. İşte Ferhunde Hanım bir öğrencisi bir parçayı çalışıp çok iyi hale geldikten sonra şimdi Ulvi Bey'e dinletebiliriz dermiş. Aslında o kadar mükemmeliyetçi birisi de. Ve Yasemin Hoca bir iki kere Ferhunde Hanım hastalandığı için Ulvi Cemal Bey'le de ders yaptığını bana anlatmıştı. O anlattıklarını hatırlıyorum. Ve ne kadar beyefendi, son derece nazik, kibar birisi olduğundan bahsetmişti. Aynı şekilde Turgay Hoca da, Turgay Erdener, o da benim hocam kompozisyonda. O da hep Ulvi Cemal Erkin Hoca'nın aslında kibar olmasının dışında hocalığının biraz da sert olduğunun söylendiğini hep bana söylemiştir.
O sertlik sanırım disiplinden kaynaklı.
Elbette öyle mi? Çünkü müzisyen yetiştiriyorsunuz.
Aşkından kaynaklı.
Tabii ki öyle. Müzisyen yetiştiriyorsunuz ve burada rahat olma gibi bir lüksünüz yok iyi öğrenci yetiştirmek istiyorsanız. Biraz sert ve disiplinli olmak. Hele ki o dönemin zaten hani hocalık bakımından gerekli vasıflarından biri sanıyorum. Bir de öyle bir durum
var. Eserlerini duyduğumuz zaman o içtenliği, sıcaklığı ve samimiyeti benimse ve duyumsayabiliyoruz aslında.
Doğru, aynen
hissediyoruz
öyle.
Resmen. O yüzden sıcak bir insan olmuş olmalı.
Ve bu arada...
Sadelik de var değil mi?
Evet, sadelik de var yani eserlerinde. Zaten eserlerinde... aslında çıkış noktası her zaman ve her zaman Türk halk müziği diyebiliriz.
Evet.
Ki kendisi iki defa yapılan derleme gezilerinde katılıyor. Biri sanıyorum Karadeniz bölgesinde yapılan bir derleme gezisi. Karadeniz ve Doğu Anadolu. Diğeri daha çok Güneydoğu Anadolu'da yapılan bir derleme
evet,
gezisi.
Koku da var. Anadolu kokusu var. Rengi var değil
evet,
mi?
Evet ve o derleme gezilerinde bazı türküleri de kendisi derleyip notayı alıyor. Dolayısıyla halk müziği esinin olduğunu zaten müziklerini dinleyen herkes çok rahatlıkla anlayabilir.
Evet.
Onun dışında teknik açıdan armonik düşüncesi biraz hani o yetiştiği Paris'in o dönem modası olan aslında izlenimciliğe çok göz kırpan bir stil. Onun etkilerini de görüyoruz mutlaka. Ve dolayısıyla böyle bir doğu batı birleşimi yapabilmiş bestecilerimizden biri olarak o da müzik tarihimizdeki kıymetli yerini koruyor
evet.
diyebilirim açıkçası bu aşamada.
Bir örnek daha verelim mi sevgili rahmetli hocamızdan? Bir piyanolu beşlisi var hocanın. Çok farklı alanlarda müzik yazmış ama bazılarında yazmamış. Demin söylemiştiniz mesela operası yok ama
evet.
O da müziği eserleri de ağırlıkta var. Buna bir örnek verelim. Bir piyanolu beşlisi var. Bunun üçüncü bölümünü
dinliyoruz ki bu da yurt dışında bugün en fazla seslendirilen eserlerinden biri ve kayda da alındı. Yani 2-3 tane geçmişte Hungaroton'un yani Macar müzik plak firmasının yaptığı kayıtlar da var.
Var. Borusan Kuartet'e Özgür Mert Esen piyanosuyla birlikte çalıyorlar, seslendiriyorlar. Ulvi Cemal Erkin'in piyanolu beşlisinin 3. bölümü efendim dinliyoruz.
Thank you.
eserde çok Bursan'daki arkadaşlarımıza da selam olsun. Çok güzel çalmışlar. Ellerine yüreklerine sağlık.
Ulvi Cemal Erkin'in eserleri Türkiye dışında da çok fazlasıyla seslendiriliyor.
Evet, seslendiriliyor. Çok doğru. Zaten sanıyorum Köçekçe ile hangi eseriydi? Bir eseri daha. Onları 1943 yılında Viyana'daki Universal Edisyon'a satıyor zaten Ulvi Bey o zaman. Yani yayım haklarını. Demek ki o zamandan beri talep edilen bir eser. Köçekçe zaten öyle. Yani sanıyorum yurt dışında en fazla seslendirilen Türk eseri unvanını hala korumakta diye düşünüyorum ben Köçekçe
gerek
için.
Gerek Batılılar gerek de bizim orkestralarımız tabii.
Evet evet, yani bizim orkestralarımızda yurt dışına gittiği zaman bu eskiden beri böyle en fazla çaldıkları eser Köçekçe. Yurt ama dışındaki
başyapıt haline geldi. Evet.
Yurt dışındaki orkestralarında sanıyorum en fazla çaldığı Türk eseri Köçekçe. Yani çok talebi olan bir eser.
Birazdan onu da dinleyeceğiz. Dinleyicilerimiz çok dikkatli dinlesinler. Yani muhteşem bir eser bence. Çok hoş.
Evet ve onun dışındaki eserleri de bugün Almanya'daki Schott edisyonunun yine koruması altında. Yani onların basım hakları, yayım hakları ve dağıtım hakları var. Köçekçe dışında Erkin'in çok sevilen ve seslendirilen bir diğer eseri biraz önce dinlediğimiz eserdi zaten. Piyanolu Beşlisi. Yaylı Kuartetinin de kayıtları var. Hem yabancı topluluklar hem de yerli topluluklar tarafından yapılmış olan. O da sıklıkla seslendiriliyor diye düşünüyorum. Bunun dışında iki senfonisi var. Ki bu ikinci senfoninin son bölümü zaten Köçekçe ile çok benzerdir. Zaten ismi de Alla Köçekçe diye geçen bir bölüm. Sadece temalarda küçük değişiklikler var ama bunun dışındaki kısımlar çok benzer, birbiriyle aynı olan kısımlar. Piyano parçaları hem de piyanist olması sebebiyle, yani bütün bu bizim Türk beşleri arasında iki tane piyanist var. Tam böyle piyanist olarak söyleyebileceğimiz biri Ray, öbürü de Erkin. Burada bir benzerlik var aralarında. Dolayısıyla Erkin'in piyano yazıları da sanıyorum her zaman piyanistlere çalmak için çok daha cazip gelmiştir. Yani benim gözlemim de bu. Kendisinin Beş Damlası, Duyuşları, Altı Prelüdü. Altı Prelüdü ki daha geç dönem eserlerinden biri. Sıklıkla seslendiriliyor ve konservatuarlarda da her zaman hani istekli hocalar tarafından özellikle sıklıkla çaldırılan eserler, piyano yapıtları da özellikle Duyuşlar böyle. Bu arada bir noktaya da değinmek isterim. Türk eserlerine gelmişken yine Ferhunde Erkin'le ilgili olarak Filiz Ali'nin anlattığına göre Ferhunde Erkin konservatuarda ilk defa bir konser programı düzenlediğiniz zaman ikinci yarıda Türk bestecilerinden bir eser olması gerektiğini söyleyip bunu uygulatan ilk insanmış. Yani tabi burada eşinin de katkıları var.
Evet.
Bu da önemli bir nokta diye düşünüyorum. Ayrıca yine Erkinlerin ve Ulvi Cemal Erkin'in bir önemli tarafı da bu arada hocalığının yanında idareci yönüyle de Türk müzik yaşamında görev almış bir isim. Konservatuar müdürlüğü yapmış bir isim 1949-51 yılları arasında. Zaten ölümüne kadar sanıyorum piyano bölüm şefliği yapıyor. Bir dönem opera orkestrasında yönettiğini hatırlıyorum. Ve bütün yazdığı müzik eserlerinin yanında çok butik ama hoş bir katkısı daha var Ulvi Cemal Erkin. O da libretto çevirileri. Biliyorsunuz Akses'le beraber yaptığı ve başka isimlerle beraber yaptığı 6-7 tane libretto çevirisi var. Bugün Türkiye'de libretto çevrilmiyor. Ama o gün çevriliyormuş. Yani bu yine önemli bir nokta bence. Yine şaşılabilecek bir nokta.
Sevgili dinleyiciler, burada ara vermek istiyorum. Libretto bu arada bilmeyenler için, hatırlatmak için söylüyorum. Operaların metinleri.
Metinlerine verilen isim.
Bu çeviri yapmaları da şöyle bir şeyden, gereksinimden kaynaklanıyor sanıyorum. Türk insanı operayla tabii ki Cumhuriyet'ten sonra, hoş Osmanlı'da da var ama daha geniş Anadolu coğrafyasında, başta Ankara olmak üzere, operayla tanışmalarını daha kolaylaştırmak için söylenenleri, opera metinlerini daha rahat anlayabilsinler diye dilimize çevirme. Evet. Böyle bir gereksinimden.
Aynen öyle, dilimize çevirme. Ve bu arada bir başka ilginç not. Ulvi Bey Fransızca biliyor ama Ferhunde Hanım sanıyorum bu arada 4 dil biliyor. Yani İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca.
Muhteşem.
Dört çok dilli, güzel. Dört dilli bir
İnanılır
insan.
İnanılır gibi değil yani.
O da Arnavutköy Kız Koleji mezunu çünkü İstanbul'dan. Yani bir de böyle bir durum da var aslında. Başka söyleyebileceğim bir şey. Hani Ulvi Cemal Erkin'in eser sayısı belki diğer bestecilerimize göre çok fazla değil. Belki Alnar'dan fazla olabilir diye düşünüyorum. Ama yine de yarattığı eserlerdeki o özgün dil, hem özgün melodik dil hem de o özgün armonik dil, onun eserlerinin Türkiye'de hala çok sıklıkla tercih edilmesi ve çalınmasının en önemli gerekçesidir diye ben düşünüyorum. Bu da çok önemli bir şey bir besteci evet. için sanıyorum.
Peki Türkiye için de yeterince duyabiliyor muyuz Türk beşlerimizin eserlerini acaba? Yani evet. yurt dışında çok ünlü orkestraların seslendirdikleri aşikar. Fakat Türkiye'de de böyle olduğunu düşünüyor musunuz Sayın Orhan Bey?
Aslında şöyle söyleyeyim. Yani bu geçen programlarda da bahsetmiştim. Bizim yürüttüğümüz bir CSO program arşivi çalışması var. Burada yaptığımız çalışmadaki amaç CSO'nun, çünkü Türkiye'nin en köklü sanat kurumu olması sebebiyle.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası. Evet, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız, açıklayalım. Onun programlarında hangi bestecinin hangi esene kaç kere yer verdi ve buradan yola çıkarak da Türk bestecilerinin yüzdesinin toplamda kaç olduğunu ilişkin bir çalışma yürütüyoruz. Bunu şundan dolayı söyledim. Çünkü benim gözlemim 1960 ve 70'lerde Türk bestecilerinin daha fazla çalındığı yönünde. Yani şu an bunun istatistiki rakamı elimizde değil. Çünkü yürümekte olan bir çalışma. Ama gördüğüm o ki 60 ve 70'lerde her 3 konserde bir Türk eserine yer verilmiş aslında. Bu gelenekten ya da bu düşünceden kopuş biraz 80'ler ve sonrasına denk geliyor Türkiye için. Ama şöyle olumlu bir taraf var. Son birkaç yıldır da yani yine de orkestralarımızın sanki biraz ilgi duymaya başladığını söyleyebiliriz. En azından bizim okul orkestramız Hacettepe Senfoni Orkestrası bugün her konserde bir Türk bestecisinin eserini çalma gayreti içinde ve bu da çok takdir edilesi bir durum. Umarım giderek artar diye umuyorum.
Evet, bu konuda demin de söylediğimiz gibi artık Ulvi Cemal Hoca'nın baş yapıtı sayılabilecek ya da biz çalınma oranına göre söylüyoruz. Evet. En çok çalınan eseri olan Köçekçe'yi dinleyicilerimizle buluşturalım. Bu Anadolu'muzun dört bir tarafından nameler ve renklerin harmanlandığı bir eseridir.
Evet, ben kısa bir not vereyim bu eserle ilgili. Köçekçe'nin aslında teması, yani karciğer Köçekçe diye geçen bir aslında şey Türk müziği eseri bu. Ali Ulvi Bey'e ait olması gerekiyor. Erkin bunun orkestrasyonunu ve armonizasyonunu yapmış olan bestecimiz ve dinleyebiliriz eseri.
Dinliyoruz efendim Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçesi. Thank you.
Evet, Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçesini dinledik. Anadolu kokan, değil
evet,
mi? Anadolu'yu
evet.
Kokladık resmen bu eserde. Zaman akıp geçiyor değil mi? Evet. Ne çabuk, ne
yine,
kadar güzel.
Yine uçup gitti.
Dinleyicilerimizle buluşmak çok güzel bir duygu.
Evet.
Hele müzikle buluşmak çok güzel duygu. Anlatan konuklarımız, güzel anlatan konuklarımızla onlara ulaşmak çok daha güzel. Sayın Orhan Veli Özbayrak. Evet, son olarak paylaşmak istediğimiz başka şeyler var mı sizin de Ulvi Cemal Erkin'le ilgili? Mesela hayatının son döneminde yetiştirdiği öğrencilerden biraz kısacık bahsedip, hı-hı, sanırım kalp krizi geçirmiş değil mi?
Evet, 72 yılında maalesef ani bir kalp kriziyle hayata veda ediyor. 65 yaşında ve yanlış hatırlamıyorsanız Türk beşleri arasında
En
erken kaybettiğimiz isim. Tabii büyük bir sarsıntı bence, çünkü Ulvi Cemal Erkin gibi enerjik ve bu kadar özgün eserler yaratmış bir ismin daha özgün eserler yaratabilecekken hayata göz yumması üzüntü duyabileceğimiz bir şey ancak. Meşhur öğrencilerinden biri olarak söyleyeyim. Mesela Hüseyin Sermet hem Ferhunde Hanım'ın hem de kendisinin yetiştirdiği ve müziğe kazandırdığı harika çocuk olarak aslında kazandırdığı bir isim. O da sonra Paris'te biliyorsunuz eğitim görüyor ve Türkiye'nin bugün en önde gelen piyano virtüözlerinden birisi kendisi. Ve de şuna değinmek lazım belki son olarak. Aldığı ödüller de var Erkin'in ve bunların arasında en önemli olanı devlet sanatçılığı ünvanı. 1971 yılında devlet sanatçısı ünvanı kazanarak devletimiz için ve ülkemiz için ne kadar önemli birisi olduğu tescillenmiş oldu. Son olarak şunu söyleyeyim, senfonik bölüm diye bir son müziği vardır Erkin'in yazdığı. Bu ölümünden çok sonra seslendirildi yanlış hatırlamıyorsam. Ve o müziği aslında Erkin'in diğer müziklerine göre daha donuk, daha fantazili ama daha donuk bir dünyaya ait gibidir. Beni çok etkiler o müzik her zaman. Sanki ölümü çağrıştıran bir tarafı varmış gibi hissederim hep onu dinlediğim zaman. Hem üzücü hem buruk hem de ilgi çekici bir eser. Keşke yaşayıp daha büyük eserlerde, daha güzel eserlerde bizi renklendirseydi diyebilirim ancak.
Evet, sevgili dinleyicilerimiz, yine müzikte iz bırakmış bir Ulvi Cemal Erkin'i konuştuk bugün. Bir büyük ustayı konuştuk. Bizlerle beraber olduğunuz ve kalbinizle, gönlünüzle, güzel yüreklerinizle bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yepyeni bir müzikte iz bırakanlarla sizlerle olmak ve yine müzikle buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, müziksiz kalmayın efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Orhan Veli Özbayrak. Görüşmek üzere.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.